Ayrım 10. Dağdan Kopan Ateş. Omar Kavezas. Sayfa 120. Dağ bir oğulun yasını tutuyor. Noel'den birkaç gün sonra büyük bir şey oldu. Hasta olduğum için beni radyodan sorumlu tutmuşlardı. Bütün haberleri dinleyip günün sonunda toplanan birliğe önemli gelişmeleri rapor edecektim. Haberlerdeki önemli yanın ne olduğu konusunda da kısa bir çözümleme yapıyordum. Bir şey yapmış olmaktan mutluydum. Aniden masaya yolunda olağanüstü bir şey olduğunu duydum. Masaya'dan geçemiyordunuz. Muhafızlar çağrılmıştı. Ciddi bir şey olduğunu anlayıp Modesto'ya gittim. Mutfakta olduğunu anımsıyorum. Kardeş, kardeş, masaya da berbat şeyler oluyor. Masaya yolunun kapandığını ve muhafızların çağrıldığını söylüyorlar. Elbette şehirde Frente'nin greve gideceğini biliyorlardı ama lanet olsun biz bilmiyorduk. Ne olduğunu kesinlikle biliyorlardı. Rehin almak için bir evdeki partiye baskın yapılmıştı. 1974-27 aralığındaki büyük eylemden söz ediyorum. Masaya yolunda ne evi ne elçiliği vardı bilmiyorum. Managualı değilim. Chema Castillo'ya yapılan saldırıydı. Dağlarda hep haberleri dinlemeyi bekleriz. Az sonra muhafızların tebliğlerini dinlerken radyo sustu, kestiler. İşte büyük darbe ama ne oluyordu? Büyük bir heyecan başladı. Ulu Rabbim şu orospu çocukları bu işten sağ çıksın. Eylem olduğunu biliyorduk. Çok geçmeden genel karargah, ulusal muhafızların genel karargahı Chema Castillo'nun alındığını bildiriyor. Piskopos arabuluculuk yapıyor. İçerideki saldırganlardan biri Carlos Agüero olarak tanımlandı. Bu kadar. Aniden onun Carlos Agüero olamayacağını anladım. Çünkü Rodrigo'nun René Vivas'la hınzır kahkahalar attığını fark ettim. Kim olduğunu hemen anladım. Carlos'un uzun ve beyaz tenli, mavi gözlü olduğunu çoktan öğrenmiştim. Aha, bu Joker Carlos Agüero'ydu. Tamam o. Daha önce bana anlattığı birçok şeyi bir araya getirmeye başladım. Onu çıkaramadım ama birden esti. Rodrigo ve Carlos Agüero aynı adamdı. Bütün gün Managua'da neler oluyor diye akıl yürüttük. Haberlerden ben sorumlu olduğum için radyoya yapıştım. Haber var mı haber? Görüşmeler sürdürülüyor. Frente'den bazı bildiriler yayınlayacaklar. Ve bizim bildirilerimiz yayınlandı. Orospu çocuğu dedik. Bunu onlara dayadık. Şu pezevenklere şimdi istediğimiz yere gelmişlerdi. İnanılmaz bir neşe kampı doldurdu. Zavallı nöbetçiler yemeklerini götürdüğünüzde ne oldu kardeş bana da anlat diye soruyorlardı. Hepsini döktürmeye başlıyordun ama hayır kurallara aykırıydı. Dönerdiniz. Daha anlat daha. Hayır bu gece anlatırım. Sonunda kompanerolar evden çıktı. Ateş açtık mı? Tüfek veya makinalı var mıydı? Anımsamıyorum. Gerçek şuydu. 27 Aralık moralimiz için olağanüstü bir sıçramaydı. Bok, vecd halindeydik. Bütün ülke dağlarda kampesinoların öldürüldüğü açıklamasını duymuştu ve bizim yürüdüğümüz yerlerin adlarını Zinica, Vastala, artık yalnız olmadığımızı hissettik. Gerillaların eylem yaptığı yerler ünleniyordu. Dağlardaki baskı açıklanıyordu. 4 gün kadar sonra Arcadio ve ötekilerle Modesto ve Rodrigo'nun yatakhanesindeki kargaşayı fark ettik. Bunun sonunda Rodrigo 5 adamla çıkıp gitti. 6 gün kadar sonra kampa bir campesino geldi. Vastala barakalarına saldırı olduğunu, savaşıldığını, birçok muhafızın öldüğünü söylüyorlar. Rodrigo Vastala barakalarına saldırıya gitmişti. Plan buydu. Muhafızların 11 adam kaybettiği söyleniyordu. Böyle güçlü bir karargahın saldırıya uğrayacağını hiç düşünmemişlerdi. Dağlarda bir saldırıya uğramamışlardı. Aniden kurşunlar uçmaya başlamıştı. İçeride kargaşa çıkmıştı. Birbirlerini öldürüyorlardı. Kompalar zaferle düzenli bir çekiliş yapmışlardı. Birkaç yerel yargıcı idam etmişlerdi. Gerillalar için Tello'nun ölümüyle gölgelenen harika bir andı. Rodrigo'nun kampa dönüşünden 3 gün kadar sonra muhafızlar Zinica veya Kusuli bölgesinde saldırganların peşindeki devriyelerin silahlı bir adamın direnişiyle karşılaştığını, çatışmada ölen kişinin Reno Tejeda Peralta olarak tanımlandığını bildirdiler. Muhafızlar bizimle işbirliği yapan birini yakalamışlardı. Adam filan evde bir gerillanın saklandığını itiraf etmişti. Tello saldırıdan canlı yürüyerek çıkmayı becerenlerden bir kampanero ile birlikteydi. Akşam altı sularında işaret filan verildiği için gelenin yemek getiren yardımcı olduğunu düşünerek kapıyı açtı. Muhafızlar ateş açtılar. Alacakaranlık ve ışık az olduğu için ilk kurşunda onu vurdular. Tello gibi bir adam daima tetikken, garan tüfeğinden çıkan bir kurşunla onu alnından vurdular. Tello'nun ölümünü duyunca neler hissettiğimi size anlatacağım. Tello ölünce korku hissettim. Korku hissettim çünkü bir bakıma modelim Tello'ydu. Bana düşmeyi ve yerdeki çeşitli pozisyonları o öğretmişti. Muhafızlar gelince ne yapılacağını, yaklaşınca ne yapılacağını o öğretmişti. Savaşta geri çekilmede ne yapılacağını, çatışmada ne emirler verileceğini bana Tello öğretmişti. Ve tam da öldürülen Tello'ydu. Bana her şeyi öğreten adam. Zaman zaman bana öğrettiklerinin işe yaramaz olduğunu, kendisi uygulayamadıysa, kullanamadıysa saf kuram olduğunu, bir bok etmediğini düşünüyordum. Artık hiçbir şey kesin değildi. Hepsinin en iyisi öğretmenimiz, ilk ölen olursa bu ne tür gerilla kuvvetidir? Tello'nun ölümüne kadar kendimi yürekli biri gibi hissetmeye başlamıştım. Öğrenciye, politikaya, üniversitedeki öğrenci liderlerine göre biraz daha sert, yetenekliydim. Artık gerillaydım ve ağırlık kaldırabiliyordum, yürüyebiliyor, tüfeği elime alabiliyor, ağır silahları kullanabiliyordum ve aniden Tello ölmüştü. O zaman bütün bize öğrettiklerin anlamı neydi? Hepimizden önce onu öldürebildilerse dersler neye yarardı? Eğer birlikte eğitim gördüğümüz bir Companero öldürülmüş olsaydı, Tello'nun dersini tam özümleyemediğini söyleyebilirdik. Ama hayır, ölen Tello'ydu. Önce Tello. Ve kendinizi müthiş zayıf hissediyorsunuz. Muhafızlar yenilmezmiş gibi. Bizde ise gerilla ordusunun karikatüründen başka bir şey yoktu. Yalnızca iyi niyet, dokunaklı düşler, gerilla çabasının da şakası. Böyle hissediyordunuz. O öğleden sonra kampımızın üstünden helikopterler geçtiğini anımsıyorum. Tello'nun gövdesini teşhis etmek için Vassala'dan alacak olan helikopterler. Biz de öldürüldüğünü bile bilmiyorduk. Ateş etmek için fırladık, yerimizi bulduklarını sandık, savaşmaya hazırdık. Gözcüleri iki katına çıkardık, yükleri topladık ve hiçbir şey olmadı. Eğer bu orospu çocukları burada görünürlerse onları silip süpürürüz dedik. Sonra Tello'nun ölmüş olduğunu anladık. Tello'yu tek kurşunla, sadece bir kurşunla öldüğü için asla affetmiyorum. O öğleden sonra haber gelince her şeyi düşünmek için hamama gittim. Ve Leon, Bariolar, üniversite düşüncesi, tüm gerilla savaşı düşüncesi bana büyük bir saçmalık gibi geldi. Tello'nun ölümüyle uğraşamazdım. Öğrenciler taş atar ama öğrenciler gerçek çatışma, muhafızlar hakkında ne bilir? Önde gelen öğrenci liderlerinden biri olmuştum. Şimdi eğitilmiş bir askerdim ve kendimi öyle hissediyordum. Derinden beni eğiten adamın ilk öldüğünü duyuyordum. Benden daha fazla bilen biri, dolayısıyla Suptiava'dan fazla bilen biri, üniversiteden, Frente Sandinista'dan, yer altında, yer üstünde bütün kampanerolardan daha çok bilen biri ölmüştü. Sanki dağda korku hissetmişti. Rüzgar dindi, ağaçların sallanışı durdu. Sessiz, bunaltıcı bir durgunluk vardı. Belki benim müthiş korkumdandı ama ağaçların ayrıştığını, tek yaprak dönmediğini, uzun kule gibi ağaçların kıpırdamadan durduğunu, çiğnenen çalılığı anımsıyorum. Sanki dağın kabuğu düşmüş gibi tek yaprak kımıldamıyordu. Her şey durgundu. Daha önceki gibi ağaçların salınışını hissettiğiniz şiddet yoktu. Sanki rüzgara karşı savunuyorlardı veya kim bilir dallarıyla neye söyleniyorlardı. Döven gibi dallarıyla sanki ölümü veya bir tehlikeyi savuşturuyorlardı. Ve kuşlar uçmaktan korkarmış gibi ötmeyi kestiler. Hepsi korkuyla dondu, muhafızların gelip bizi doğrayacakları anı beklemeye başladılar. Bilmiyorum. Ne olduğunu açıklayamam. Kampanyeroların hepsi bundan söz ediyordu. Acaba benimle birlikte eğitim gören kampanyerolar da benim gibi korkmuşlar mıydı? Bazılarının Dello'nun ölümüne pek aldırmadıklarını biliyorum. Belki de pek büyük bir şey değildi de aldırmadılar. Bize karşı çok sert davranmıştı. Zamanı gelince neden şaklı adam olduğunu göstermediğini merak ediyorlardı. Bize karşı hep olduğu gibi ayıptı. Bize öğrettiği her şey neredeydi? Irmağın sürekli söylenmesi bile susmuştu. Sanki zamanı gelmişti, o çağıldayan sese bir şeyler olacaktı. Salınışını durduran ağaçlara, kaçışan hayvanlara, ötmeyen kuşlara katılmıştı. Her şey susuyordu. Mısır öğütülen veya yemek hazırlanan alanda bile kahkaha kalmamıştı. Kampanyeroların hareketleri bile sessizdi. Tello'nun gerçekten öldüğüne inanamıyordum. Demek istediğim, dizimin yerde onun dediği gibi durması gerektiği artık kesin değildi. Çatışmada şöyle ya da böyle hareket edeceğimiz kesin değildi. Hepsi saf kurandı ve muhafızlar bütün kuvvetleri, güçleriyle hepsini silmişlerdi. Bize verdiği dersler doğru muydu, değil miydi? Muhafızlar için 5 paralık değeri yoktu. Gerçi muhafızlar Tello'nun bildiğinin yarısını bilmiyorlardı ama o kurşunu daha başlangıçta ona yapıştırmışlardı. Yani muhafızlar 1000 defa daha üstündü. Bütün bu baka yalnızca gülüyorlardı. Belki farkına bile varmıyorlardı. Çok bilebilirsiniz ama gene sizi öldürüyorlar. Yani bütün bildiğinizin bir değeri yok. Muhafıza karşı bir yararı yoktu. Böyleyse onları yenmeyi nasıl umabilirdik? Onları silip süpürmeyi nasıl umardık? Eğer belli bir şekilde ateş etmeyi, savaşmayı bilmeniz muhafızlar için fark etmiyorsa, diktatörlüğe nasıl son verecektik? Kendimi yetersiz hissettim. Yükün ağırlığından değil, artık onu kaldırabiliyordum. Yürüyebiliyor, tırmanıyor, açlığa dayanabiliyor, yalnızlığa dayanabiliyorum. Ama kazanacağımıza ve düşmanı mahvedeceğimize olan güvenim, hepsinden önemlisi boş çıkmıştı. Ben de o kadar insanın, bariyoların, üniversitenin temsilcisi olarak kendime güveniyordum. Hazırlandım sanıyordum. Tello'nun ölümü benim için kavranılmaz bir şeydi. Başından beri sözleri kulaklarımda çınlıyordu. Eğer ölürse, gerilla savaşını sürdürebilecek insanlar bırakıyordu. Düşündüm, eğer bu beceriksiz bizi de kendine hazırladığı gibi hazırladıysa, onun gibi olup, onun dövüştüğü gibi dövüşeceksek, eğer öğrendiğimiz derslerin muhafızlar için 5 kuruşluk değeri yoksa, muhafızları tesirsiz bırakacak gücü yoksa, bir işe yaramıyorsa, bizi, hepimizi doğrayacaklar. Ve Tello, Carlos Fonseca'ya hayrandı. Carlos Fonseca'nın hala yaşamasının nedeni de herhalde buralara gelmemesi. Böyle acemi gerilla ordusuyla inanılmaz derecede güçlü muhafızlara karşı çıkmak umutsuzdur. Eğer Che'yi öldürenler, Tello'nun katillerini eğiten kişilerle aynı kişilerden eğitim almışlarsa, Che'nin ne şansı vardı? Belki Che, Tello gibi Don Kişotluk etmemiş olaydı, bizim gibi belki bütün Frente Sandinista Don Kişot'u yaşıyor olacaktı. Ve öğrenci hareketleri, bariyolardaki hareketler, bunlar Latin Amerika'nın değişik ülkelerinde özellikle Güney Küre'de ortaya çıkan, bir an alev alıp sonra sönen hareketlerden biri miydi? Küba farklı olmalıydı. Orada Fidel, Raul, Camilo vardı. Becermişlerdi çünkü düşman deneyimsizdi, emperyalizmin hala eldivenleri vardı. Latin Amerika'daki bütün şarkılar, devrimciler, edebiyat vitrin süsünden başka bir şey değildi. Entelektüel yaldızdan pratikte asla başarılı olamayacak, zayıf devrim kuramından ibaretti. Latin Amerika'nın ümidi yoktu, Kolombiyalıların, Venezuelalıların, Guatemalalıların yenildiği gibi yenilecektik, başarısız olacaktık. O zaman kurtuluşunuz nedir? Sonunda başınız dönmeye başlar. Bu duygular yatışır. Daha olgun, sakin düşünmeye başlarsın. FSLN bize tarihsel bir irade, sonsuz, sınırsız bir inat verdiği için kurtulursun. Ve o anda beynin işlemeye başlar. Tamam, binlerce insan ölebilir ama düşmanı devirmek için dövüşe devam etmek zorundasın. Muhafızlara karşı çıkmak için sen de ölebilirsin. Gerilla savaşçısı olmak kesinlikle onurlu bir tutumdur. Ölürsen onurunla ölürsün. Ölümün kendi başına bir protestodur. Tello'nun ölümü de bir protestoydu. Protesto ederek ölecektik. Frente Sandinista kıtada izlenen birçok hareket gibi emperyalizmin, Somoza diktatörlüğünün ezeceği bir başka gerilla hareketi olsa bile önemli olan Tello'nun bildiklerini uygulamak değildi. Bu yurt için ölmesiydi. Düşlerinizi, umutlarınızı, isteklerinizi bir yana koyup dağlara, bilinmeyene doğru gitmeliydik. Her şeyi bir yana koyup cepheyi yarmalıydık. Her şeyin üstünde bu vardı. Önemli olan dövüşmekti. Bunu yapmak için askeri eğitimimizin niteliği veya ordu olarak kendi kapasitemizin üstüne kuşku düşürmekten vazgeçebilirdik. Ölmek zorunda kalabilirdik ve kendi kapasitemizle ilgili tüm kuşku ve yıkımları biriktirip sıkıca kefenleyebilirdik. Bütün bunları biriktirip düşmana karşı çıkacaktık ve dağa karşı çıkacaktık, ağaçlar tekrar sallanacak, ırmak tekrar çağlayacaktı. Onur duygusu ortaya çıktı. Ölsen de teslim olma inancı, derin mücadele ruhu kabardı. Kaderin ölümünü zorluyor olabilir, onu yükseltmek, standardın üstünde tutmak, ileri götürmek, kendi ölümüne ve kampanerolarla hayvanları daha bizim tarafımızda tutmaya, ağaçları gene salındırıp konuşmaya zorlamak. Fazlasıyla düşünmekten ve gece bastırdığından öfkeyle uyuyakaldım. Ertesi gün öfkeyle uyandım. Dövüşmeyi isteyerek, düşman karşısında kendimi, hepimizi sınamak isteyerek, düşmana karşı ölülerimiz cephe kursun diye ölmek isteyerek uyandım. Yani ölebileyim diye, yoğun yaşama isteği ve yaşayayım diye ölme duygusuyla uyandım. Yaşamak için, Latin Amerika'da yaşamak için, Kızılderililer için ölmek için yaşamak, zenciler için ölmek için, hayvanlar için ölmek ve yaşamak, orospu çocuğu olan fakat çok hoş bir herif olan babam için ölmek ve yaşamak. Öğrenciler, Subtiava, her şey için. Şehirden daha çıktığımdan beri bağrıma bastığım ülkü buydu. Özel bir biçimde bunları koruyordum ve kimseye anlatmadım. Çamurda dolandım, çamura bulandım, çamurlandım, çamurda gevezelik ettim, ağladım, çamuru yarıp çıktım, başımı çamura gömdüm. Gövdemin her yerinde çamur vardı. Kim çamurla kaplanmıştı? Ama dağlarda benimle olan, hiç sözünü etmediğim bir şey vardı. Sanırım birkaç kampaneroya biraz içtiğimizde açıldım ama bu daha sonraydı. 1978'de bu gizi sakladım ve 4 yıl açık etmedim. Görüyorsunuz, yaşamak istiyordum. Daha elimde yumruk gibi sıkılmış bir ülküyle çıkmıştım. Onlardan hiç ayrılmadım ve onları kirletmedim. Çamura düştüğümde elime baktım. Orada sıkılmış yumruğumda bu ülküler vardı. Tello'nun ölümünden 3 gün sonra muhafızların kampımıza geleceğini düşündüğümüzü anımsıyorum. Irmaktan yukarı çekildik. Tam da sığır eti yerken müthiş lezzetli aniden Evelio adlı Campanero koşturdu. Campanerolar dedi. Muhafızlar geliyor. Oradalar. Biri onlara kılavuzluk ediyor. Muhafızların yakalayıp getirdiği yakın çevreden bir campesinoydu. Emir çıktı. Öncü, merkez ve artçılar, bacaklarımda şu boktan daha cüzdanı olan ben çekilmek zorundaydım. Flavio bana daha fazla bandaj koyması talimatı verildi. Botlarımı zor giyiyordum. Muhafızlarla dövüşmek için ölüyordum. Irmaktan yukarı doğru yola koyulduk. Yani akıma karşı. 15 metre genişliğinde, taş dolu, arızalı dağın vahşiliğinde dolanan bir ırmaktı. Hepsinden önce artık dağ muhafızların dostuydu. Sessizleşmişti, artık hareket etmiyordu. 3 gün boyunca muhafızların geleceği ve dehşetli savaşın başlayacağı anı bekleyip durduk. Hemen sıraya geçip öncü, merkez, artçı yürümeye koyulduk. Sanki daha aniden işin şaka olmadığını anladı, sallanmaya başladı. Görüyorsunuz, daha geri çekilmişti çünkü Tello öldürülmüştü, salınmıyordu. Sanki muhafızların tarafına geçmiş gibiydi. Kıpırdamadan, gözleyerek ne olacağını bekler gibiydi. Biz tam savaş hazırlığı içinde yürümeye başlayınca, ırmaktan yukarı çekilirken, muhafızlarla çatışma beklediğimizde kendine geldi, silkinip yaşama döndü. sanki bir kadını silkeler gibi. Kolunda tutup sevgiyle, "Tamam orospu, ne oluyorsun?" demişiz gibi dağa sallanmaya başladı. Yürümeye başladık. Rodrigo öncülere, Modesto merkeze, Aurelio Carrasco artçılara başkanlık ediyordu. Merkezde bir campesino yürüyordu. Önder olduğu için Modesto ve hasta olduğum için ben. Çünkü fizik olarak tükenince merkezde gidersin. Irmak taşla doluydu. Su kristal gibi berraktı. Yürüdükçe taşları görüyordunuz, aralarına basıyordunuz, düşüp duruyordunuz. Daha başta bandajlarım ıslandı, su açık yaralara sızdı. Cüzdama su vurdu mu kabak gibi kalırsınız. Sanki su muhafızlarla işbirliği yapıyordu. Yaralar kokmaya başladı. Bilerek yapıyormuş gibi canımı acıtıyordu. Hiç neden yokken sanki bana eziyet etmek ister gibi etimde suyla savaşıyordu. Ama ısındıkça yaralar ısındı, o kadar ağrı yapmadı. Taşlarda tökezleniyordum ama daha az ağrıyordu. O zamana kadar yaşamama veya ölmeme Damla kıymet vermiyordum. Çünkü Tello ölüydü ve kimin daha çok bildiğini ortaya koyacaktık. Şu pezevenkler, orospu çocukları, kimin öleceğini görecektik. Tüfeğim doluydu. Yürüdükçe dövüşmek için daha çok istek duyuyordum. Muhafızların ve her şeyin, vazgeçmek zorunda kaldığımız her şeyin, cüzdan, açlık, et hakkından gelmek istiyordum. Ve Tello'nun ölümü, lanet olsun, nasıl dövüşüldüğünü kim biliyor, görecektik kimin akıllı olduğunu. Tarihe geçecek bir meydan okumaydı. Gözeneklerimde 1 milyon küçük atom patlaması varmış gibi öfkeleniyordum. Beynim öfke doluydu. Sudan buruşmuş ellerim tetikteydi. Muhafızların görünmesini istiyordu ve ırmağa geçemeyeceğim için öleceğimi biliyordum. Ama bir kurşun fırtınası koparacaktım. Tırmanmanın bir noktasında 30 metre dik bir taşı göze almak zorunda kaldık. Irmakta bir çağlayan vardı, dağın kalbinden çıkıp dolanıyordu. Önümde tırmanan Modesto'ya, "Hey Modesto, benim dağa tırmanma kılavuzumu getirmemi söylemeyi unutmuşsun," dedim. Çünkü yükseklik 30 metreydi ve Modesto'yu zorla tırmanırken görebiliyordum. Ama orayı da aştık ve yürümeye devam ettik. Suyun üstündeki güneş gölgede bile yaprakların arasından bizi yaktı. Modesto'ya, "Bak Modesto, ölürsem oğluma, o zaman bebeğim olduğunu öğrenmiştim, babasının devrimci olduğunu söyle. Yapmak zorunda olduğunu yaptığını, yaşam boyunca babasından onur duyabileceğini anlat," dedim. Modesto bunu söyleyince yürüyüşün ortasında ne dedi biliyor musunuz? "Söylerim, söylerim." Ve bana dokundu. Islak yüzümü eliyle sildi. Bu çok olağan dışı bir davranıştı. Çünkü ikimiz de daima cephemizi koruyorduk. Dağ hareket etmeye başlamışsa daha da geri çekilebilirdi. Bizim korunağımız olan dağ bize yardım eden, bizi gizleyen, rahminde saklayan dağ bizi bırakabilirdi. Tello öleli öyle uzun zaman kıpırdamadan durmuştu ki artık ona güvenmiyordum. Muhafızlardan yana dönebilirdi. Ama salınmaya başlayınca, bizi çatışma hazırlığında görünce canlanıyor dedim. Modesto'ya bunu söyledim. Devam ettik ve muhafızlar gelmedi. Irmaktan çıkınca daha eskisi gibi oldu. Sanki bize güvenini yeniden kazanmıştı. Sanki kimin daha fazlasını yapabileceğini, kimin haklı olduğunu, gücü bulunduğunu görmek istemişti. Ama ben daha kimin kuvveti veya yıkım gücü var diye merak etmiyor, sonucuna vardım. Daha kim 100 yıldır sırtında dolanmış, ellerinde yaşamış, onu düşünmüştü. Bazen lanet demek istedim. Taş, cansız bitki, bizde bir işin yok, yargılayacak gücün yok, tamam mı? Dağın ayırt etmeye, düşünmeye başladığını, içten bir kuvvetin onu düşünmeye, yan tutmaya ve yargılamaya sevk ettiği duygusuna sahiptim. Bu orospu kendini ne sanıyor? Ona bak demek istedim. Burada işin yok. Sen otsun, kayasın. Kim korunmak isterse onu korursun. Çünkü muhafızları korumaya başladığını düşünüyordum. Havadaki değişikliğin sonucuydu. Havadaki değişiklikler muhafızın yararınaydı. Düzenin işine geliyordu. Herhalde korkuyordu. Ormanlarını, kendi yaşam biçimini temizlerler diye korkuyordu. Tamam. İşte cansız varlık ama biz insanız. Ruh ve bilinci olan akıllı yaratıklarız. Sana emrediyoruz. Seni yönetip sana hükmediyoruz. Çünkü sen doğasın. Emir veremezsin. İdrak, akıl ve zekamla bizim muhafızlardan daha bilgili, eğitimli, daha idrakli olduğumuzu biliyordum. Dolayısıyla bu tutumu dayatmaya hakkı yoktu. Dediklerimle veya düşündüklerimle veya Tello'nun ölümünden sonra savaşa nazır oluşumuzla salınmaya başlamış gibiydi. Çünkü Tello herhalde yalnız bizim için değil, dağ içinde bir simgeydi. Onunla yaşadığına göre simge olmuş olmalıydı. Onunla yaşadığına eminim, onunla ilişkisi olduğuna, ona oğullar doğurduğuna. Dağ Tello'yu ölçü olarak alıyordu. Tello ölünce hepsi geçti diye düşündü. Bağlılığı bitmişti. Kalanlar aptallardı. Ama ona doğru yürüyen grubun savaşa hazırlandığını görünce yüreğinin içinde Tello'nun dünyanın başı ve sonu olmadığını anladı. Oğlu olduğunu. Şu Tello onun oğlu olmuştu. Onun yaşamı, gizli aşkı, kardeşi, yaratığı, taşı. Tello onun ırmağı da olsa Tello'nun doğanın sonu olmadığını anlamak zorundaydı. Tello'nun dünyanın başlangıcı olduğunu anlamak zorundaydı. Çünkü ondan sonra biz geldik. Dişlerimiz kenetlenmiş, bacaklarımız dağ cüzdanına tutulmuş, ıslak parmaklarımız tetikte, ağır yüklerimizle onun yüreğinde ateş yakma gücümüz vardı. Sanki gerçekten sıkıştığımızı bilmiş gibi Tello'nun öldüğü o öğleden sonra sessizleşmesi gerektiğini anlamış gibi sallanmaya yalnız tarafsızlık gösterisi olarak devam etmiş olması gerektiğini anlamış gibiydi. Ama biz onu zorladık, ırmaklarını ve dev ağaçlarını dağıttık, onu ona geri getirdik. Biz geçerken ırmağın sesi değişti çünkü ırmağa sahip çıktık, ona kendi sesimizi verdik. Kendi başıma hamamdan dinlediğim sesten farklı bir sesti bu. Çağladığında ırmak sesi, sessiz ağaçların sessiz yapraklarına bilerek damlayan sesti. Dolayısıyla bizi gördüğü an yapacak başka şeyi yoktu. Onu zorla yanımıza aldık. Muhafızlar gelince yanlışını anladı. Sonunda ırmaktan çıktık. Bacaklarım kırılmıştı. Taşlarla kesilmişti. Ve lanet muhafızlar görünmediği için üzgündüm. Muhafızlarla çatışmaya gireceğimize neredeyse emin olmuştum. Pusuya düşeceğimize ve yüksek moralle yürümüştük. Muhafızlarla çatışma çıkmasını isteyerek Tello'dan ve tüm öteki ölümlerden dolayı dolayısıyla ırmaktan çıktığımızda mutluyduk. Özellikle bacaklarımdan dolayı ben dinlenecektik. Aynı zamanda bir bakıma üzgündük. Tello'nun intikamını alma şansı buydu. Dağ, ırmağa, taşları saygıyla eğdirme, kimin kim olduğunu ırmağa, ırmak üstündeki kurşunlarla, Latin Amerika'daki ırmaklarda savaşarak ölen birçok gerilla gibi protesto ederek ölmeyi gösterme şansımızdı. Fakat muhafızlar orada değillerdi. Bizi başka yerde arıyorlardı veya bizi izlemiş fakat izimizi kaybetmişlerdi çünkü ırmaktan yürümüştük. Kısaca ırmaktan, dövüşmeden çıktık. Harikaydı çünkü dinlenecektik. Çadırımı paylaşan Campanero'nun hamağı kurmama yardım ettiğini anımsıyorum. Dağlarda kol çok uzun oldu mu daha az iz bırakmak için çift yatılır. Dolayısıyla benimle yatan Campanero hamağı kurmama yardım etti. Anımsadığıma göre elbise değiştirmemiz için emir verilmedi. Tetikteydik. 10. ayrımın sonu sayfa 132.